Ayrım 19, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 292. 10. Kısım. Sean bir şey olduğunu hissederek uyandı. Doğrulmaya kalktıysa da can acısı ona engel oldu. Ezilmiş kasları sancıyor, yanağındaki yara acıyordu. Ağır ağır kalkarak ne kadar hasar gördüğünü anlamaya çalıştı. Göğsündeki kıllar, Jan Paulus'un çizmesinin bıraktığı morluğu gizleyemiyordu. Usul usul dokunarak muayene etti ve kaburgalarının kırılmamış olduğunu anladı. Kolunu oynatınca omzundaki kopmuş lifler yüzünden bir bıçak saplanmış gibi acı duydu. Küfrede küfrede zorlukla arabadan indi. Köpekler dahil bütün kamptakiler onun inişini seyrettiler. Sean yere ayağını basar basmaz bağırmaya başladı. ''Ne oluyor?'' Ama dudağı tekrar yarılıp kanamaya başlayınca sustu. Sonra hafif sesle devam etti. ''Burada bira içen yaşlı karılar gibi neden toplandınız?'' ''Hilubi, seni fillere bakmaya yollamıştım sanırım.'' Hilubi hemen gitti. ''Kantla, kahvaltım nerede?'' ''Embeşane, bana bir leğen su ve tıraş aynamı getir.'' İskemlesine oturup kötü kötü yüzüne baktı. ''Embeşane, onun yüzünün yanında sizinkisi hiç Nikosi.'' Sean'ı yatıştırdı. Sean başını kaldırdı. ''Hali kötü mü?'' ''Uşaklarından biriyle konuştum. Daha yatağından çıkmamış. Orada yatmış çalılar arasındaki bir aslan gibi kükrüyormuş. Ama gözleri yeni doğmuş bir aslan yavrusununki gibi kapalıymış.'' ''Daha anlat Embejane, doğru söyle. İyi bir kavga mıydı?'' Embejane onun iskemblesinin yanına çömeldi. ''İki erkek fil ölene dek dövüştükleri zaman ormanda bunun kadar cesur bir savaş daha olamaz, öyle değil mi?'' Sean başını sallarken gözü parlıyordu. ''Nikosi, fillerin kavgası sizinkinin yanında bir çocuk oyunu sayılırdı.'' Sean bu övgüleri dinledi. Embejane Zuluların bu en eski sanatında ustaydı. Sözlerini bitirince Sean'un yüzüne baktı ve onun mutlu olduğunu gördü. Embejane gülümseyerek kasıklarını örten eteğin içinden bir kağıt çıkardı. ''Sen uyurken bunu öbür kamptan bir adam getirdi.'' Sean yazıyı okudu. Hollanda dilindeki mektubu bir kızın yazdığı belliydi. Çünkü bu okul çocuklarının yazısını andırıyordu. Kendisini yemeğe davet ediyorlardı. ''Kantla, takım elbisemi ve en yeni çizmelerimi çıkar.'' Yine aynaya baktı. Yapabileceği fazla bir şey yoktu. Ancak sakalını düzeltebilirdi. Aynayı bırakıp suyun öbür yanında ağaçların yarı gizlediği Larux kampına baktı. Embejane önden yürüyerek elindeki lambayla yolu aydınlatıyordu. Ağır gittiği için Sean'un topallaması fazla belli olmuyordu. Öbür kampa gelince Jan Paulus zorla iskemlesinden kalkarak soğuk bir selam verdi. Embejane yalan söylemişti. Adamın kırılan bir dişi dışında aralarında pek fark yoktu. Oupa, Sean'un sırtına vurup eline bir bardak konyak tutuşturdu. Uzun boylu bir erkekti. Fakat 20 günlük güneş etlerini kurutup geriye sıska kaslar bırakmıştı. Beyaz sakalında hala kırmızı teller vardı. Adam Sean'un çok soru sorup cevap vermesine vakit bırakmadan bir iskemleye götürdü. Oupa konuştu, Sean dinledi ve Jan Paulus somurttu. Yaşlı adam kuzeydeki topraklardaki avdan, sığırlardan söz ediyordu. Sean birkaç dakika sonra bu konuşmaya karışmaması gerektiğini anladı. Onun için adamı dinlerken bir yandan da arkada yemek pişiren kadınların fısıltılarını duymaya çalıştı. Bir ara tatlı bir kahkaha duydu. Gülen'in o kız olduğunu sezdi. Çünkü onun pırıltılı gözlerindeki neşeyi görmüştü. Sonunda yemek hazırlığı bitti. Oğuma yanında gelini ve kızıyla geldi. Sean ayağa kalkınca Katrina'nın omuzlarının bir erkek çocuğundaki gibi geniş ve boyunun da uzun olduğunu anladı. Bacakları uzun, ayakları küçüktü. Kızıl ışıklı koyu renk saçları arkada kocaman bir topuz yapmıştı. Oğuma Sean'un kolunu tuttu. ''Ah benim savaşçayım. Seni gelinim Henrietta ile tanıştırayım.'' ''Henrietta, işte az kalsın bu adam kocanı öldürüyordu.'' Jan Paulus oturduğu yerde öfkeyle burnunu çekti. Oğuma da göğsünü neşeli neşeli oplatarak güldü. Henrietta koyu renk gözlü, ufak tefek bir kadındı. Sean hemen benden hiç hoşlanmıyor diye sezdi. Hafifçe eğilip kadının elini tuttu. Ama Henrietta hemen elini çekti. Bu da en küçük kızım Katrina. Onu dün gece gördün. Benden hoşlanıyor. Kızın uzun parmaklı elini tutarak gülümseme tehlikesini göze aldı. Kızınızın yardımı olmasaydı dün gece kan kaybından ölebilirdim. Kız ona yine gözleriyle güldü. Yaralarınıza iyi dayanıyorsunuz Menier. Üstelik de o mor göz size çok yakışmış. Upa sert sesle çıkıştı. Yeter kız, git annenin yanına otur. Sean'a döndü. Sana atı anlatıyordum. Adamlara bu hayvan değil 15, 5 altın bile etmez dedim. Kızın ince pamuklu bluzu sabırsızlıkla iten göğüslerine güçlükle engel oluyordu. Sean o kadar güzel bir şey daha görmemiş olduğunu düşündü. Sonunda ateşin yanındaki açılır kapanır masaya gittiler. Upa yemekten önce bir duayı tekrarladı, karısı da amin dedi. Sonra kova büyüklüğünde bir tencereden tabaklara yahni koydu. Katrina da taze ekmekleri getirdi. Sofraya bir sessizlik çöktü. Sean yemeğin salçasını ekmeğiyle sıyırarak ''Mevruv Larox'' dedi. ''Uzun süre bir gün böyle yemek yemek umuduyla yaşadım.'' Yahni bol Menier, bir erkeğin iştahla yemek yemesini seyretmekten zevk alırım. Upa bir zamanlar çok iştahlıydı. Sonunda babam beni alıp götürmesini istedi. Çünkü beni görmek için evimize her gelişinde onu doyurmak çok pahalıya mal oluyordu. Sean'un tabağını alarak doldurdu. Sen yemek yiyebilen bir erkeğe benziyorsun. Uma Larox cana yakın bir kadındı. Sean'dan hoşlandığı da belliydi. Genç adam yine Katrina'ya baktı ve birden büyük bir mutluluk duydu. 11. Kısım. Sean ertesi sabah kahvaltıda ne yapacağını düşündü. Bir mektup yazıp kendisi götürecekti. Onları akşam yemeğine davet edecekti. Ona kahve içmesini söylerlerdi. Belki o sırada Katrina'yı görürdü. Upa bile zaman zaman soluk almak için sözlerini kesmek zorundaydı. Uma'yı da atlatabilirse belki kızla konuşma fırsatını bulurdu. Arabaya girip sandıkta kağıt ve kurşun kalem buldu. Masanın başına oturup kalemin ucunu dişleyerek ağaçlara baktı. O sırada ağaçların arasında bir şey kımıldadı. Sean kalemi bırakıp kalktı. Köpekler havlarken Hilubi'yi tanıyınca sustular. Zulu koşarak geliyordu. Haber getirdiği belliydi. Sean onu bekledi.
''Büyük bir sürü Nikosi, hem çoğunun dişi var. Onların ırmaktan su içip karınlarını doyurarak ormanda ilerlediklerini gördüm.''
Ne zaman? Kampta kalmak için uygun bir bahane arıyordu. Hemen atını eğerlemiş olan Embejani'yi inandıracak bir şey bulmalıydı.
Güneş doğmadan Nikosi, öteki kamptan bir takipçi de peşimdeydi. O da efendisine haber götürüyor. Ama ben bir geyik kadar hızlı koştum, onun için adam geride kaldı.
Ya, öyle mi? Sean hemen fikrini değiştirdi. Sürüyü kızıl saçlı Hollandalı'ya bırakamazdı. Hemen koşup yatağın ayak ucundan fişekliğini kaptı. Silah eğere takılmıştı bile. ''Yorgun musun Hilubi?'' Zulu'nun sırtından terler akıyordu. Solukları da pek derindi. Ama yine de ''Hayır Nikosi'' diye cevap verdi. ''Öyleyse bize yol göster, ayakları uçan geyik.'' Omzunun üstünden öbür kampa baktı. Geri döndüğünde kızın yine orada olacağını düşünüyordu. Sean Hulubi'ye uyarak ağır gitmek zorunda kaldı. Oysa iki Larox onun ayak izlerini takip ederek dört nala geldiler ve iki mil sonra Sean'a yetiştiler. Upa atının dizginini hafifçe çekerek ''Günaydın'' diye bağırdı. ''Sabah gezintisine çıktığını anlıyorum.'' Sean gülümseyerek bu duruma katlandı. ''Eğer avlanacaksak bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Kabul ediyor musunuz?''
''Tabii Menier.
Hayvanları da eşit olarak bölüşürüz. Adam başına bir ise.'' Upa daima böyle yapılır diye başını salladı. Sean eğerde döndü. Sen de kabul ediyor musun? Jan Paulus sadece homurdandı. Dişini kaybedeli beri ağzını açmak istemiyordu. Bir saat içinde izleri buldular. Sürü ırmağın yanındaki sık ağaçların bir kısmını devirerek kendisine yol açmıştı. Jan Paulus, onları izlemek için takipçiye gerek yok diye atıldı. Birden heyecanlanmıştı. Sean ona bakarken tüfeğinin kaç fili devirdiğini düşündü. Belki de o 1000 fil öldürmüştü ama yine de heyecanlıydı. Adamlarına bizi izlemelerini söyle, onları birkaç saat içinde yakalarız. Sean'a gülümsedi. Atlarını sürerek ağaçların arasından geçtiler. Konuşmadan ileriye bakarak gidiyorlardı. Birden Upa, işte deyince Sean sürüyü gördü. Çeyrek mil ilerideki seyrek ağaçların orada toplanmıştı filler. Paulus bir ıslık çaldı.
En az 200 hayvan var.
Şon fillerden birinin tiz sesle bağırdığını duydu ve tehlikeyi sezen hayvanlar kulaklarını kaldırdılar. Sonra bir araya toplaşıp arkalarında hafif bir toz bulutu bırakarak koşmaya başladılar. Upa bağırdı.
Paulus, sen sağdan git. Meneer, sen de ortadan saldır. Ben sola geçiyorum.
Sean şapkasını sıkıca başına oturtup atını mahmuzladı ve üçü sürüye saldırdılar. Sean o anda bir dişi fille neredeyse çarpışıyordu. Bir kurşun da onu devirerek geçti. Ondan sonra da sadece hareket, gürültü, toz ve barut kokusunu fark edebildi. Yaklaşıyor, atından atlıyor, fili vuruyor, akan kanları görüyor, tekrar ata atlayıp yeniden ateş ediyordu. Sık sık tüfeğin omzunda geri teptiğini hissediyordu. Sonunda Jan Paulus'un kendisine doğru geldiğini görerek kaç tane diye seslendi.
Tanrım, sayamadım. Ne avdı değil mi? Bana verecek suyun var mı? Mataramı bir yerde düşürmüşüm.
Jan Paulus'un kılıflı silahı eğere asılmıştı. Adam inmiş, bitkinlikten başı düşen atını dizginlerinden çekerek getiriyordu. Geçmekte olduğu açıklığın önünde sık ağaçlar vardı. Birden oradan yaralı bir fil fırladı. Hayvan göğsünden vurulmuştu. Bağırırken hortumundan pembe köpükler çıkan hayvan büyük bir öfkeyle doğru Jan Paulus'un üstüne gitti. At şaha kalkarak dizginleri kopardığı gibi dört nala kaçtı. Sean bir anda sırtına atladı, dizginleri sıkıca yakalayarak adama ''Tanrı aşkına koşma!'' diye bağırdı. Neyse Jan Paulus onu duyarak bacaklarını ayırıp vücudunu gererek durdu. Fil de Sean'un bağırdığını duymuştu. Başını çevirdi ve koşarken duraklar gibi oldu. Sean bunu fark ederek tetiği çekti. O anda nişan almamıştı. Sadece hayvanın canını yakmayı, Jan Paulus'tan uzaklaşmasını sağlamayı istemişti. Mermi hayvana isabet edince ıslak bir havluyla duvara vurulmuş gibi bir ses çıktı. Ciğeri parçalanan fil ağır bir hareketle döndü. Sean atını mahmuzlayarak dört nala gidince fil de onun peşine takıldı. Sean silahını doldurmaya çalışırken terli avucundan mermi kayarak düştü. Fil de gittikçe yaklaşıyordu. Sean hemen atının arkasındaki yatak dengini yere fırlattı. Bazen böyle düşen şeyler filleri oyalardı. Ama bu hayvan oralı olmadı. Dönerek ateş edince fil şiddetle bağırdı ve hortumundan fırlayan kanlar Sean'un yüzüne damladı. Atı neredeyse devrilecekti. Düzlüğün hemen hemen soluna sık ağaçlara yaklaşmışlardı. Sean atından yana atlayıp dönerek ateşe hazırlandı. Fakat fil çok hızlı geliyordu. Neredeyse üstüne çıkacaktı. Hortumunu göğsüne yapıştırıp dişlerini havaya kaldırmıştı. Sean çok yakın diye düşündü. Buradan beynine isabet ettiremem. Silahla gözlerin hemen hizasına, alnına nişan aldı. Tetiği çekti ve hayvanın dizleri büküldü. Beyni fazla olgun bir domates gibi dağıldı. Sean kocaman vücut kayarak üstüne gelirken yana zıplamaya çalıştı. Fakat filin bir bacağı ona çarparak yüzüstü otlara kapaklanmasına neden oldu. Sean orada yatıp kaldı. Midesi bulanıyordu. Bunun nedeni de duyduğu korkuydu. Bir süre sonra kalkıp file baktı. Dişlerinden biri tam dudağının hizasından kırılmıştı. Jan Paulus soluk soluğa koşarak geldi. Filin yanında durup alnındaki yaraya dokundu. Parmaklarını gömleğinde silerek ''Bir şeyin yok ya?'' diye sordu. Sean'un kolundan tutup kaldırdı. Şapkasını da alıp tozlarını iyice silkeledikten sonra uzattı. 12. Kısım. O gece yan yatıp ölen bir filin bacaklarıyla karnının arasına sığınıp mola verdiler. Baba oğlun arasında oturan Sean sırtını filin sert derili karnına dayamıştı. Kahvelerini içerlerken pek konuşmadılar. Ama Sean iki yanında oturan adamın duyduğu minneti hissediyordu. Battaniyelerine sarılıp yatmadan önce Paulus boğuk bir sesle
''Teşekkürler Kerel'' dedi.
''Bir gün sen de benim için aynı şeyi yapabilirsin.''
''Böyle olacağını umarım. Evet, bunu umarım.''
Sabah Upa, bu dişleri kesmemiz 3-4 günümüzü alacak diye fikrini açıkladı. Birbirimizin kampa giderek adam ve dişleri yükleyeceğimiz arabaları getirmesi gerek. Sean hemen kalktı, ''Ben giderim.''
''Ben gitmeyi düşünüyordum.''
Fakat Sean atını yerlemesi için Embejani'ye seslenmişti bile. Zaten bir gün önce olanlardan sonra Upa onunla tartışamazdı. Duruma boyun eğerek ''Uğma'ya söyle'' diye mırıldandı. ''Arabaları ırmağın öbür yakasına geçirsin. Irmak taşınca o tarafta kalamayız. Belki ona yardım etmeye bir şey demezsin.'' Sean başını salladı. Yok, bunu memnunlukla yaparım. Atı bir gün önceki avdan hala yorgundu. Onun için ırmağa ancak 3 saat sonra erişebildi. Hayvanı bir ağaca bağlayıp soyunarak suya girdi. Vücudunu kıyıdan aldığı sert kaba kumla iyice ovuşturdu. Sudan çıktığı zaman iyice zindeleşmişti. Gömleğine kurulanıp giyindi. Kıyı boyunca giderken atı 4 nala sürmemek için kendisini zor tutuyordu. Dayanamayarak haline güldü. İstediğim gibi fırsat var diye düşündü. Hoş kuşkucu ihtiyar Hollandalı'nın peşime takılabileceğini de unutmamalıyım. Kızın nane likörü rengi gözlerini, bluzunu iten göğüslerini unutamıyordu. Önce kendi arabasına giderek terli gömleğini ve tozlanan deri pantolonuyla çizmelerini çıkardı. Temiz bir gömlek, pamuklu bir pantolon ve cilalı çizmelerini giydi. Dişlerini tuzla ovup saç ve sakalını taradı. Yüzündeki kavga izlerinin hafiflemekte olduğunu da fark etti. Aynadaki hayaline göz kırptı. ''Sana dayanabilir mi?'' Bıyığını tekrar büküp arabadan atladı. O anda midesinde çok rahatsızlık veren bir şey hissetti. Wade Courtney onu kamçıyla cezalandırmak için odasına çağırdığı zaman da aynı şeyi hissederdi. ''Bu çok garip.'' diye mırıldandı. ''Neden böyle hissediyorum?'' Güvenini yitirerek durdu. ''Acaba ağzım kokuyor mu? Gidip karanfil alayım.'' Geri dönerken bunun korkaklık olduğunu anlayarak yine durdu. ''Kendine hakim ol. O sadece eğitim görmemiş bir Hollandalı kız. Ondan çok daha olağanüstü 50 kadınla ilgin oldu.'' Yine durdu. ''Hangi kadınlar? İkisinin adını söyle.'' Birden kızarak kararlı adımlarla Lerux kampına gitti. Genç kız arabaların oluşturduğu dairenin içindeki alanda güneşte oturuyordu. Yeni yıkadığı gür saçları yüzüne düşmüştü. Koyu renk saçlarını fırçalarken kırmızımsı ışıklar çıkıyordu. Sean bu saçlara dokunmayı, bunları eline dolayıp koklamayı istedi. Usulca kıza yaklaşırken o birden saçlarını tutarak arkaya attı ve gözleri yeşil yeşil parladı. Umutsuzlukla ''Saçlarım böyleyken olamaz.'' diyerek oturduğu tabureyi devirip arabaya kaçtı. Sonra içeriden seslendi. ''Neden bu kadar erken döndünüz Meneer? Öbürleri nerede? Her şey yolunda mı?''
''Evet, ikisi de iyi. Ben buraya fil dişlerini taşıyacak arabaları almaya geldim.''
''İyi.'' O sırada Uğma başka bir arabadan gürledi.
''Ne oldu? Uğma'ya bir şey olduğunu söylemeye kalkma sakın.''
Araba iki yana sallandı ve kadının uykulu yüzü arkadan uzandı. Sean onu yatıştırmaya çalıştıysa da Uğma dinlemiyordu.
''Oh, böyle bir şey olacağını biliyordum. Onu yollamamalıydım.''
''Paulus, oh Jan Paulus, ona gitmeliyim. O nerede?''
Henriette arkada yemek pişirirken sesleri duyup telaşlanarak koşa koşa gelmişti. Köpekler bağırmaya başladı. Yerliler de telaşlandı. Sean onların sesini bastırmaya çalışırken bir yandan da arabadan inen Katrina'ya bakıyordu. Saçlarını yeşil bir kurdeleyle arkaya toplamıştı. Genç kız gülerek Sean'un Uma ve Henrietta'yı yatıştırmasına yardımcı oldu. Ona kahve getirdiler, sonra avın hikayesini dinlediler. Sean Jan Paulus'u nasıl kurtardığını anlatırken Henrietta'nın gözlerinde hafif bir yumuşama sezdi. Sözlerini bitirdiğinde arabaları ırmaktan karşıya geçiremeyecek kadar geç olmuştu. Onun için biraz daha konuştu. Ondan sonra da akşam yemeğini yediler. Uğma ile Henrietta büyük bir incelik göstererek arabalarına çekildiler ve Sean'la Katrina'yı ateşin yanında bıraktılar. Hemen biraz ileride Uğma'nın arabası vardı. Kadın böylece onlara yapayalnız olmadıklarını hatırlatıyordu. Sean bir yaprak sigarasını yakarak söyleyecek bir şey aradı ama sadece ''Şükürler olsun, Uğpa burada değil.'' Sean yine ağzını açtıysa da sesi çıkmadı. Kız mırıldandı. ''İsterseniz İngilizce konuşabiliriz Meneer.''
''Sen İngilizce biliyor musun?''
''Her gece çalışıyorum, yüksek sesle kitaplarımı okuyorum.'' Sean sevinçle ona gülümsedi. Kızın onun dilini bilmesi birden çok önem kazanmıştı. O anda soracağı soruları engelleyen şey ortadan kalktı. Heyecanla konuşmaya başladı. Katrina aradığı sözü bulamayınca Afrika'nın diline başvuruyordu. Zaman zaman durup çekinerek gülüyordu. Konuşurlarken birbirlerinin yüzüne bakmaktaydılar. Ay çıktı ve ateş de söndü. Katrina, dürüst insanların uyuma saati çoktan geçti. Meneer Courtney'in yorgun olduğundan da eminim. Son dakikaları paylaşmak için seslerini hafiflettiler.
''Şimdi gelip seni yatağına yatıracağım kızım.''
Sean Katrina'yı arabasına kadar götürdü. Her adımda kızın etekleri bacaklarına sürünerek hışırdıyordu. Sean'un sandığı kadar uzun boylu değildi. Başı ancak Sean'un çenesine geliyordu. Kız arabanın önünde bir an durdu. Başını hafifçe havaya kaldırırken uzun kirpikleri gözlerini örttü.
''İyi geceler Meneer Courtney.''
Uma'nın öfkeliye benzeyen sesini duyan Sean suçlulukla irkildi.
''İyi geceler Mevruf.''
Katrina onun çıplak koluna dokundu. ''İyi geceler Meneer. Sizi yarın sabah görürüm.'' 13. Kısım. Arabaları sabah erkenden karşıya geçirmeye başladılar. O iş arasında Katrina ile konuşmasına imkan yoktu. Sean öğleye kadar ırmağın yatağında durup sıcaktan kan ter içinde kaldı. Gömleğini çıkarmıştı ve atıyla Katrina'nın arabasının yanında ilerlerken kız ona bir baktı. Çıplak göğsünü görünce yüzü kıpkırmızı kesildi. Bir daha da erkekten tarafa dönmedi. Sean artık rahatlamıştı, yıkanıp üstünü değiştirdi. Uzun öğleden sonrayı Katrina'nın yanında geçireceğini umuyordu. Ama onu Uma karşıladı.
''Teşekkür ederim ayıcığım, kızlar sana yolda yemen için soğuk et hazırladılar, bir şişe de kahve verdiler.''
Sean'un ağzı açık kaldı, o tanrının belası fil dişini unutmuştu. Upa ve Paulus isterlerse fil dişini aralarında bölüşebilirlerdi.
''Bizim için artık üzülmeyin Meneer, bir erkeğin neler düşündüğünü bilirim, iş varken her şey ikinci planda kaldı.''
Katrina yemek paketiyle kahve şişesini onun eline tutuşturdu, Sean onun bir işaretini bekledi. Böyle bir şey olsaydı Uma'ya bile kafa tutacaktı. Kız sadece çok fazla çalışmayın diye fısıldadı. Sean'un işten kaçabileceği aklına bile gelmemişti. O zaman böyle bir şeyi teklif etmediğine memnun oldu. Upa onu kuşkuyla karşıladı.
Çok geç geldin. Hisseni kaybetmek istemiyorsan hemen çalışmaya başla.
Fillerin dişlerini çıkarmak ince bir işti. Balta biraz kayacak olursa fil dişinde iz kalır ve bu değerinin yarıya düşmesine neden olurdu. Sıcakta çalışmaya koyuldular. Leşler çürümeye başlamış, karınları iyice şişmişti. Üstlerinden terler akarken kolları dirseklerine kadar kan içinde kalmıştı. Sean kendi hissesinin 1200 altını bulduğunu saptadı. Bu borsada iyi bir güne eşitti. Kampa dönmek için yola çıktıklarında da neşesi yerindeydi. Fakat gün uzayıp ağır yüklü arabalarla uğraşırken keyfi kaçtı. Sean'un kampına hava karardıktan bir saat sonra varabildiler. Onun hissesini arabalardan boşaltıp ırmak boyunca gittiler ve köprüden güney kıyısına geçtiler. Yan Paulus Sean'a seslendi.
''Annem yemek hazırlamıştı. Yıkanıp temizlenince gel bizimle yemek ye.''
Sean akşam yemeğini Larux'larla yedi ama Katrina ile yalnız kalamadı. Kuşkularının gerçek olduğunu anlayan Upa onu engelledi. Yaşlı adam yemekten hemen sonra elindeki kozu kullanarak Katrina'ya gidip yatmasını söyledi. Kız yalvarır gibi Sean'a baktıysa da onun yapabileceği bir şey yoktu. Kız yatmaya gidince Sean da kendi kampına döndü. Yorgunluktan bitkin haldeydi. Soyunamadan yatağına serilip kaldı. Yağmurlar gece yarısı korkunç bir gök gürültüsüyle başladı. Hemen arabadan sarkarak ''Embejane'' diye seslendi. ''Hayvanları iç tarafa geçir. Arabaların brandalarının sıkı takılıp takılmadıklarına bak.''
''Hepsini yaptım Nikosi. Öküzlerin kaçmaması için arabaları da birbirine bağladım. Ve...''
Rüzgar onun sesini alıp götürdü. Sean sabah sandıktan muşambasını çıkarıp giydi. Öküzler arabaların oluşturduğu dairenin içinde dizlerine kadar çamurlara batmışlardı. Kahvaltı için ateş yakmak imkansızdı. Yağmur hala yağıyordu ve çıkardığı ses inanılmayacak kadar fazlaydı. Sean durup dinleyince birden durumu anladı. Duyduğu ses taşan Limpopo ırmağıydı. Çamurlarda kayarak koşup ırmağın kıyısında durdu. Deli gibi akan suya baktı. Sonra başını kaldırarak karşı kıyıyı gözleriyle araştırdı. Larux'ların arabaları yoktu. Üzüntüyle Katrina dedi. Katrina! Bu kayıp yüzünden duyduğu acı birden öfkelenmesine yol açtı. Bunun kolaylıkla bastırılacak bir ihtiras olmadığını anlıyordu. Gerçek bir iç sızlamasıydı bu. Kalbi, vücudu sızlıyordu. Kızın gitmesine izin veremezdi. Arabasına koşup sırtındakileri çıkardı. ''Onunla evleneceğim.'' dedi. Sonra bu sözlerine şaştı. Çırılçıplak durarak hayretle çevresine bakındı. Sonra ''Onunla evleneceğim.'' diye tekrarladı. Sandıktan bir şort alıp giydi. ''Onunla evleneceğim.'' Bu cesaretine güldü. Evlenmezsem kahrolayım. Kemerini taktıktan sonra bir çift botu kemere bağladı. Dışarıya fırlayıp çamurda durdu. Sırtına vuran yağmurda önce hafifçe titredi. Sonra Embejane'nin bir arabadan çıktığını görerek hızla koştu.
''Nikosi, Nikosi ne yapıyorsun?''
Sean kendisini kovalayan Embejane'den kurtulmak için daha hızlı koştu. Zulu bağırıyordu.
''Bu delilik, önce bir konuşalım. Ne olur Nikosi, lütfen.''
Sean çamurlu suya dalarak kıyıdan ayrıldı. Embejane de onun peşinden atladı. Ama çamurlara bulanan adam pek kaygan hale gelmişti. Onun içinde Embejane onu yakaladıysa da tutamadı. Sean kendini kurtararak alttaki akıntıya kapılmak için sırt üstü yüzmeye başladı. Sular onu götürüyordu. Bir dalga çamurlu suların ağzına dolmasına neden oldu. Sean iki büklüm olarak öksürdü. Aynı anda sular onu ayaklarından yakalayarak aşağıya çekti, sonra onu bıraktı ırmak. Ancak bir soluk alabildi Sean ve yine sular onu dibe sürükledi. Çırpınarak suyun yüzüne çıktı, sonra bir çağlayandan aşağıya düştü. Göğsündeki sızılan boğulmak üzere olduğunu anlıyordu. Kayaların arasından akan sulara kapılmıştı. Artık bir şeyin önemi yoktu, çok yorgundu. Şiddetle göğsü çizilince farkına varmadan korumak için elini uzatarak bir dalı yakaladı. Başını sudan çıkardı, derin bir soluk aldı. Sıkıca dala yapıştı, sağdı ve yaşamak istiyordu. Bu kalın dala tutunup ayaklarıyla tekme atarak akıntının yanına kaçtı. Bir süre sonra da sular onu bir ağacın altına getirdiler. Sean uzanıp ağacın dallarına tutunarak kendini koyu çamurlu sudan çıkardı. Ağzından burnundan sular akıyordu. Botlarını kaybetmişti. Su nedendi hızla akıyordu ve orada ne kadar kalmıştı? Herhalde arabalardan 15 mil kadar aşağıdaydı. Yağmur yağıyordu hala. Titreyerek dönüp yukarıya doğru yürümeye başladı. Arabalara ancak 3 saatte varabildi. Embejane ve diğerleri onu görünce sevinçle el salladılar ama Sean ırmağın gürültüsünden bağırılanları duyamadı. Üşüyor, ayakları acıyordu. Leroux'ların arabalarının bıraktığı izler yağmurda kayboluyordu. Sean bu izlere bakarak ilerlerken yağmur perdesinin arkasında bir branda bezini seçti ve o anda ayaklarının acısını unuttu.
Jan Paulus aman tanrım diye bağırdı. Irmağı nasıl geçtin?
Sean güldü.
Uçtum. Başka türlü nasıl geçebilirdim? Katrina nerede?
Jan Paulus da eğerinde geriye giderek bir kahkaha attı.
Demek durum böyle. Yani bu yolu sırf benimle vedalaşmak için aşmadın.
Sean kızardı. Pekala neşeli dostum. Bugün yeteri kadar eğlendin. O nerede? Upa dört nala onlara doğru geldi. Yaşlı adam ilk sorusunu 50 metre uzaktan ve beşincisini de onların yanına erişince sordu. Sean tecrübeleri sayesinde onlara cevap vermeye çalışmanın bir yararı olmadığını biliyordu. İki Leroux'un arkasından gelen kızı fark etmişti. Öndeki arabadan çıkmış koşuyordu. Bonesi geriye kaymış, saçları her adımda dalgalanıyordu. Çamurlanmaması için eteğini toplamıştı. Yanakları kızarmış, gözleri daha da koyu bir yeşil olmuştu. Sean Upa'nın atının yanından geçerek kızı karşılamaya koştu. Sonra ikisi de sıkılarak durdular. Erkek, ''Katrina benimle evlenir misin?'' diye sordu. Genç kız sarardı. Sean'a hayretle baktıktan sonra arkasını döndü, ağlıyordu. Erkek o anda içinde korkunç bir boşluk duydu. Upa öfkeyle haykırdı.
''Hayır, seninle evlenmeyecek. Buradan git, onu ağlattın. O daha bir bebek, buradan git.''
Atıyla ikisinin arasına girdi. Upa da konuşmaya katılmak için soluk soluğa geldi.
''Kapa çeneni, herkesin işine karışma. Hem bu konuda ne biliyorsun?'' Kızın ağlaması onun istemediği anlamına gelmez.
Katrina, benim gitmeme izin vereceğini sandım diye çıkırdı. Bana aldırmadığını düşündüm. Sean, Upa'nın atının yanından geçmek istedi. Fakat yaşlı adam atını sürerek ona engel oldu.
Kızı rahat bırak, onu ağlattın. Kızım ağlıyor.
Katrina gerçekten ağlıyor. Bir yandan da Upa'nın atının yanından geçmeye çalışıyordu.
Jan Paulus, Fathar diye haykırdı. Kızı al, haydi git, kızı al be adam.
Uma atın dizginlerini tutarak çekti. Çok güçlü bir kadındı. Sean'la Katrina birbirine çarpıp sarılarak kaldılar. Jan Paulus bağırdı.
''Tamam oğlum.''
Atından atlayarak Sean'un sırtına vurmaya başladı. Kendisini koruyamayan Sean her darbeyle öne doğru sallanıyordu. Upa çok sonra somurtarak
''Çeyiz olarak iki araba olabilir.'' diye söylendi.
Katrina atıldı. ''Üç.'' Uma ilave etti.
''Dört.'' Pekala dört. Ellerini o adamdan çek. Senin utanman yok mu?
Katrina telaşla Sean'un beline dolladığı kollarını açtı. Sean Paulus'tan ödünç elbise alarak giymişti. Ateşin yanında duruyorlardı. Yağmur dinmiş fakat bulutlar yüzünden hava erken kararmıştı.
Upa kocasına dörtte at vereceksin dedi.
Dilenmemi mi istiyorsun kadın?
Upa tekrarladı. Dört at.
Peki dört at. Upa kızına bakarken gözleri üzgündü. O daha bir bebek, henüz 15'inde.
Upa 16 dedi.
Katrina mırıldandı.
17'me yaklaştım. Hem söz verdin bana, artık sözünden dönemezsin.
Upa içini çekti. Şovuna bakarken birden kaşları çatıldı.
Paulus, İncil'i al arabadan. Bu koca maymun kitaba el basıp yemin edecek.
Yan Paulus İncil'i arabanın arkasındaki tahtanın üstüne koydu. Upa Sean'a buraya gel diye emretti. Elini kitabın üstüne daya.
Bana bakma. Yukarıya bak be adam, yukarıya bak. Şimdi sözlerimi tekrarla. Bu kadına iyi davranacağıma Tanrı üzerine yemin ederim. Acele etme, ağır ağır söyle. Bir rahip bulup bizi evlendirene kadar ona bakacağım. Bu sözü tutmazsam Tanrı beni yıldırımıyla çarpsın, yılanlarına ısırtsın, sonsuz cehennem ateşinde yaksın.
Upa türlü fenalığı saydıktan sonra memnun memnun öksürdü. Din kitabını kolunun altına sıkıştırdı.
Tanrı bütün bunları sana yapacak fırsatı bulamayacaktır. Çünkü ondan önce ben icabına bakacağım.
Sean o gece Yan Paulus'un arabasında kaldı. Uyuyacak halde değildi. Sabah yine yağmur yağıyordu ve vedalaşma üzücüydü. Henrietta ağlarken Yan Paulus gülüyordu. Uma hem ağladı hem güldü. Upa da kuzunu öptü. Annen gibi bir kadın ol dedikten sonra Sean'a bakarak kaşlarını çattı. Sean da Katrina yan yana durarak yağmur ve ağaçların gerisinde kaybolan arabaları seyrettiler. Sean kızın elini tutarken onun üzüntüsünün farkındaydı. Son arabada gözden kaybolunca yalnız kaldılar. Katrina titreyerek yanında duran adama göz attı. Çok iri yarı ve tam anlamıyla bir erkekti ama bir yabancıydı. Birden korkuya kapıldı. Gülen annesinin sesini duymayı, arabanın önünde giden babasıyla ağabeysinin yanında olmayı istiyordu.
Oh, lütfen, istediğim.
Sean'un kolundan çıktı ama sözlerini tamamlayamadı. Çünkü onun ağzını görmüştü. Dolgun dudaklar bir gülüşle bükülüyordu. Sonra Sean'un gözlerini gördü, korkusu geçti. Bu gözler ona baktığı sürece hiç korkmayacaktı. Ölene dek korkmayacaktı ve bu da çok uzaktaydı henüz. Onun aşkı sayesinde güvende yaşayacaktı. Bu güçlü duygu kızın içini ısıttı birden.
19. ayrımın sonu. Sayfa 309.